Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...21 Mart Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Bakalım gündemde neler var? Bazı seçim yasakları ve propaganda serbestliği bugün itibariyle başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Birazdan yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi dedi. Özgür Özel, salı günü emekliye zam mı yapalım? Samimiysen gel diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Pazartesi meclisi açalım, salı günü de emekli zammını yapalım dedi. Olaylı maç, Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Bu maça ilişkin yargı süreci devam ediyor. Bu maçla ilgili 5 tutuklama kararı çıktı yargıdan. Trabzonspor'dan Ali Sürmen'den bir açıklama var. Eski divan başkanı. Fenerbahçeli futbolcular ağır cezada yargılanmalı diye bir açıklama yaptı Ali Sürmen. AK Parti'den yeni anayasa adımı var ki buna ilişkin iddia şu: bayramdan sonra diğer siyasi partiler, muhalefet partileri ziyaret edilecek. Hakan Fidan'dan bir açıklama geldi ki Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için halen stratejik bir hedeftir diyor Hakan Fidan. Meral Akşener Bitlis'te Ahlat'ta konuştu. Buraya Biden, Putin gelecek dedi. Neden bunu söyledi, buna da yer vereceğiz. Murat Kurum dün mal varlığını açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama: emeklerimiz başımızın tacı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün biliyorsunuz faiz kararını açıklayacak. Acaba faiz sabit mi tutulacak? Şu ana kadar yurt dışından ve yurt içinden gelen açıklamalar ve anketler var. Bunlara yer vereceğiz. Mahkeme Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasını hukuksuz buldu. Yargı süreci nasıl devam edecek, bunu paylaşacağız. İliç soruşturmasında bir mühendis daha tutuklandı. Biliyorsunuz 9 işçinin maalesef daha bedenine ulaşılamadı. Hakimlerden ders gibi bir karar çıktı. Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer. Hangi dava için söylediler, nasıl bir kararın ardından geldi bu ifade, ona da yer vereceğiz. Galatasaray Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu ve Beşiktaş'tan Trabzon'un AK Partili adayına cevap geldi. 121 yıldır şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız dedi Beşiktaş. Yüzücü Aysu Türkoğlu 27 kilometrelik Kuk Boğazı etabını 7 saat 21 dakikayla rekor sürede tamamladı. Aysu Türkoğlu'nu tebrik ediyoruz. Meteorolojiden 17 il için alarm var. Hangi bölgelerle ilgili bu yağış alarmı? Bunlara önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında. Dolar şu anda 32 lira 41 kuruş, euro 35 lira 55 kuruş, altının gramı 2296 lira olarak görünüyor bu tabloda. Ancak bankada dolar 33 lira 73 kuruş, euro 36 lira 88 kuruş, altının gramı 2423 lira. Yani arada 100 liradan fazla bir makas var. Çeyrek altın şu anda 3963 lira olarak görünüyor ama bu fiyata çeyrek altın bulamazsınız, alamazsınız. 4200 liranın altında değildir diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine baktığımızda dünü 8955 puanla kapattı. Acaba hafta sonuna doğru 9000 puanı geçer mi yeniden? Bir yandan bu merak edilirken Bitcoin'de aşağı yukarı yine %9'luk hatta %10'luk bir artış oldu. Bitcoin 67.167 dolar seviyesine yeniden yükseldi. Tabii tekrar o 70.000, 72.000, 74.000 buralara gelir mi bilinmez ama çeşitli bu konuyu bilenlerin iddiası böyle bir düşüş, böyle bir düzeltmeden sonra tekrar çıkış yönü olabilir şeklindeydi. Peki kısaca başlıkları böylece toparladık ama sadece başlıklarımız bu kadar değil, daha konuşacağımız birçok başlık var. Birçok haber var. Bazı seçim yasakları ve propaganda serbestliği bugün başlıyor dedik ya, aslına bakarsanız bizi çok da fazla ilgilendirmiyor diyebilirim. Yani neden ilgilendirmiyor? Bir defa işte propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Seçim yasakları da 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Yani biz zaten propagandayla sürekli muhatabız. O yüzden 30 Mart 18'e kadar sürecek. Ondan sonra devam etmeyecek vesaire falan filan. Bunlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Siyasi partileri, seçime katılacak olanları ilgilendiriyor. Yine bu süre içerisinde seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Şimdi bunu da anlamıyorum. Ben her seferinde söylüyorum, her sene söylüyorum. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu kanunen bu kararları veriyor da mesela burada radyolardan bahsetmiyor. Ya bakın diyor ki yazılı basında ilan ve reklam yoluyla internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Sesli propagandadan bahsedilmiyor. Oysa tabii ki radyolarda kullanılıyor. Sesli propaganda da gerçekleştiriliyor. Reklamlar da veriliyor radyoya. Sizler de duyuyorsunuz çeşitli radyolarda, bizim radyomuzda reklamları. Bunlar da veriliyor. Yani o zaman mesela bu süre sonunda mesela 30 Mart Cumartesi saat 18'den sonra radyolar kullanılabilir anlamına mı geliyor? Yok, bu anlama gelmiyor ama neden radyolara yer vermiyorsunuz diye Yüksek Seçim Kurulu'na soruyorum. Yüksek Seçim Kurulu her seferinde radyolara yazı göndermeyi biliyor çünkü. Diyor ki şu spotları muhakkak yayınlayacaksın. Biz de hepsini yayınlıyoruz, biliyorsunuz siz dinliyorsunuz radyoda. Sık sık, o kadar çok sık ki bazen dinleyicilerimizden tepki geliyor. Yeter artık, bu kadar çok da yayınlamayın. Mecburuz, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinden bunu radyolara gönderiyor. Madem ki radyolarla ilgili böyle bir beklentiniz var. Madem ki radyoların bu anlamda kuvvetli olduğunu, vatandaşa ulaşacağını düşünüyorsunuz. O zaman şu artık yasal düzenleme mi, kendi içinizde yapacağınız bir şey mi bilmiyorum. Burada radyolardan da bahsedin. Neyse biz kendi konumuzun içine dalmayalım, devam edelim. Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasak olacak deniyor. Deniyor da yani ne kadar uygulanıyor bu, ne kadar uyuluyor bunu bilmiyorum. Yine açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Yani buna bir saat koysanıza ya, desenize akşam saat 8'den sonra falan. Veya 9'dan sonra bu güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan sonra falan. Şimdi bunlar hesaplanacak. Güneşin batması neye göre? Akşam ezanına göre mi hesaplanacak? Onun üzerine mi 2 saat konulacak her şehirde? Bunun hesabı mı yapılacak? Yani diyecekler ki bu kanunda böyle yazıyor, ne yapalım? Veya işte yönetmeliklerde bu var, ne yapalım? Değiştirin. Değiştirin artık, dünya değişti yani. Neyse, herkes bunu mu hesaplayacak şimdi? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır, hangi durumlarda geçerlidir gibi haberler var sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, yani bilginiz olsun derken aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur ama tabii ki sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan oy pusulaları geçersiz. Yani kendi kendinize bir oy pusulası yaptırdınız vesaire falan filan, bunlar geçersiz. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oylar geçersiz. Yani böyle bir filigran yoksa üzerinde, bu geçersiz sayılacak. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak. Yani arkasında sandık mührü, sandık kurulun mührü bulunacak, unutmayın. Zaten bunlar bildiğimiz şeyler ama bir kez daha hatırlatıyoruz. Ancak yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması oy pusulalarını geçersiz kılmaz diyor. Dolayısıyla oy vermiş olduğunuz parti orada o oyu alır ve ona sayılır deniyor. yani sandık kurulları ihmaliyle mühürlenmemişse, böyle bir tespit olursa, hiçbir yerine tercih veya evet mührü basılmamış olan oy pusulaları geçersiz sayılacak. E bunu zaten tahmin ediyoruz. Yine birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana tercih veya evet mührü basılmış olan oy pusulaları geçersiz olacak. Yani dolayısıyla bir yere o oyunuzu basmanız gerekiyor. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan oy pusuları yine geçersiz sayılıyor. Yani ne anlama geliyor? Böyle sıra sıra parti logoları veya işte bağımsız adaylar var ya, böyle ikisinin ortasına bir yere basarsanız, yani iki tarafa da taşmışsa, o zaman bu da geçersiz sayılıyor gibi detaylar var, bilginiz olsun. Bu seçmen pusulaları falan, oy kullanacağınız yerler dağıtıldı ya, kağıtlar, seçmen bilgi kağıtları. Bunlar sadece sizi bilgilendirmek için, giderken yanınızda taşımanız, götürmeniz, yanınıza almanız şart değil. Sadece nerede oy kullanacağınızı, hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmeniz için bunlar basıldı. Yani yoksa işte ben onu alamadım, herhalde oy kullanamam falan gibi bir şey düşünmeyin. E-Devlet'e girin, YSK'nın sitesine girin. Nerede oy kullanacağınız orada yazıyor. Gidin, tabii ki kimlik kartınızla gidin, kimliğinizle oyunuzu kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e bir sesleniş var. Darbe şakşakçılığını bıraksın, görevini yapsın dedi. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arkasından kaçmıştı diyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle bulamıyor, kuramıyor diyor. Bunu da ne için söylüyor? CHP'deki, İstanbul'daki para sayma görüntülerine değiniyor. Çantalar dolusu para kimden alındı? Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda diyor. Şimdi anladığım kadarıyla biraz strateji bunun üzerinden kurulacak. Kuruluyor şu günlerde. Anlaşılan o ki bu seçim sürecinde İstanbul'la ilgili böyle bir strateji var. Belgeleriyle açıklanmak zorunda diyor Cumhurbaşkanı. Evet, doğru, tamam, açıklansın. Ama açıklıyorlar zaten şu anda. Yani belgeleri basınla paylaştılar, kamuoyuyla paylaştılar. Aynı zamanda savcılık bir soruşturma yürütüyor. Bu belgeleri savcılıkla da paylaşıyorlar şu anda. Yani açıklanmak zorunda mı? Evet, zorunda. Ki paylaşılıyor zaten, dediğim gibi. Ha, hukuki bir süreç var mı? O da var. Orada da paylaşılıyor. Yani burada şimdi anlaşılmayan ne var bilmiyorum ama inanın yandaş medya bile bu haberin üzerinde çok fazla durmuyor şu anda. Çünkü ortada bir alım satım işlemi var vesaire. Bunu görenler, bilenler, daha önce bu şekilde büyük işlemler yapmış olanlar bunun bu şekilde de yapıldığını bildiklerini söylüyorlar. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız diyor. Yani umarız yansır. Yani özellikle yani çalışanlar da evet ama emeklilerinde büyük bir beklentisi yok mu? Ya emekliler beklenti içerisinde değil mi? Şimdi bakın, Bakan Vedat Işıkhan işte vatandaşlarla bir araya gelmiş. Diyor ki emeklilerimiz başımızın tacı. Şimdi bu başımızın tacı demekle emekli başın tacı olmuyor bir defa. Yani çünkü emeklinin yaşam şartları çok zor. Ya emeklinin şu anda diğer bir çalışanla ne gibi bir farkı var? Ya emekliye diğer ürünler veya bütün ürünler daha mı indirimli mesela? Aa, emekli misiniz? Evet, size %50 indirim yapıyoruz. Otomobil mi alacaksınız? Sizinki %50 indirimli. Veya markete gittiniz. Aa, siz market alışverişi yaptınız, size %40 indirimli veriyoruz. Bu ürünleri mi deniyor emekli kartınız varsa? Yok, emekli için de aynı hayat pahalılığı var. Emekli bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi başımızın tacı, bu sene emekli yılı vesaire falan demekle olmuyor. Hani emekli yılıydı, ne oldu? Şimdi Mart'ın sonuna geldik. Emekliye bir zam öngörülmüyor. İşte daha sonra falan deniyor. İşte o da nedir? Haziran falan. Hani yılın yarısı gitti. Emekli yılının yarısı gitti. Ya sözde güzel ama özde böyle oluyor mu acaba? Özgür Özel diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Hatta Erdoğan, sana sesleniyorum dedi. Söz veririm diyormuşsun. Söze karnımız tok. Odri Meydan, haftaya pazartesi günü meclisi açalım. Salı günü emekliye zam mı yapalım? Samimiysen gel dedi. Yani bu sözler üzerine gidilir mi bilmiyorum ama neticede böyle bir davet gitti. Davet demişken, AK Parti'den yeni anayasa ile ilgili bir adım. Yani iddia, en azından bu, öyle söyleyelim. O da şu: bayram sonrası muhalefet ziyaretleri başlayacak. Yani muhalefeti ziyaret edecekler. Sıfırdan bir anayasa yazılmasını hedefliyor AK Parti. Muhalefet partileriyle bunları görüşecek. Nasıl bir yol izlenebilir? Bunlar konuşulacak. Çünkü muhalefetten de burada destek alması gerekecek AK Parti'nin. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç benzer şekilde diyor ki şu kritik süreçte darbeci anayasadan da kurtulmak durumundayız diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Ya şu seçime giderken yine şimdi darbe mesajları çıktı ortaya. Yani darbeye karşıyız, darbe olmamalı vesaire falan. Evet doğru, yani böyle darbe olmamalı. Bu ülkede keşke hiçbir dönem darbe olmasaydı mesela. Doğru. Darbe girişimleri olmasaydı. Darbe girişimlerine göz yumulmasaydı mesela, değil mi? Darbe girişimini, darbeyi destekleyenlere fırsat verilmeseydi mesela, değil mi? Desteklenmeseydi keşke bunlar. Bunların hepsini biliyoruz. Ya bugün de aynı şeyler yapılmasın. Doğru. Ya bu uygulamalarla ortaya net bir şekilde çıkar. Anayasa değişikliği kabul görür mü, geçer mi, onu bilmiyoruz. Yani muhalefet partileri buna nasıl bakarlar, o bir süreç, bunu göreceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci devam ediyor mu? Yani aslında süreç devam ediyor ama yani Türkiye bundan yana mı değil mi acaba? Yani kapıları kapattık mı, kapılar aralık açık duruyor mu hala? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu bu konuda. Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini söylemiş. Bizim için stratejik bir hedef, önemli bir hedef. Ancak Avrupa Birliği için böyle bir hedef var mı, ben bundan pek emin değilim. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi Avrupa içerisinde, birlik içerisinde görmeyi istiyor mu? Ben yani samimi olmadıklarını düşünüyorum yapmış oldukları açıklamalarda. Türkiye'yi aslında Avrupa Birliği içerisinde görmek istemiyorlar. Zaman zaman olumlu mesajlar falan veriyorlardı. Dediğim gibi bu stratejik mesajlar bence. Yoksa görmek istiyor olsalardı bugüne kadar 1000 kere Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almışlardı. Öyle tahmin ediyorum ki artık Avrupa Birliği dağılacak neredeyse. Yani ekonomik bir topluluk olmaktan öte bir yere gitmeyecek. Ve ondan sonra belki Türkiye oraya alınacak, bilemiyorum. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi de yüksek yargıda bir seçim maratonu başlıyor haberleri sevgili dinleyiciler. O da seçim maratonu nedir? Birincisi Anayasa Mahkemesi'nde bugün başlıyor Anayasa Mahkemesi Başkanı seçimleri. Seçimleri diyorum şu yüzden, yani bugüne kadar yapılan daha önceki seçimlere baktığımızda genel itibariyle oy sayısı, oy oranı bir aday üzerinde olmadığı için, yani şöyle söyleyelim, seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu bir aday sağlayamadığı için sağlayana kadar bu seçimler devam etti hep. Bir daha seçim, bir daha seçim, bir daha seçim, hep devam etti. Yeterli çoğunluk sağlanır mı ilk turda ve Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilir mi, onu bilemiyoruz. Ama eğer sağlanmazsa devam edecek bu da sağlanana kadar. Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimleri var. Danıştay Başkanlığı seçimi ise 23 Nisan'da olacak. Yani yüksek yargıda bir seçim maratonu başlıyor bugün itibariyle. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Programın başında dedik ki başlıklar arasında, Meral Akşener dedi ki Bitlis Ahlat'ta konuşma yaparken, buraya Biden gelecek, buraya Putin gelecek dedi. Neden Ahlat'a Biden ve Putin gitsin diye düşündünüz belki de. Sebebi şu, yani diyor ki Ahlat'ı devletin önemli toplantılarının yapıldığı uluslararası bir kültür ve turizm merkezi haline getireceğiz diyor. Yani Ahlat böyle bir yer olacak bundan sonra diyor. Buraya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Biden, Putin, Avrupa ülkelerinin devlet başkanları gelecekler Ahlat'a diyor. Geçmişte diyor Lozan'da, Brüksel'de, halen Soçi ve Davos'ta olduğu gibi uluslararası toplantıların burada yapıldığını hayal edin diyor. Tabii bunun için önce Mümtaz Başkanımız seçilecek diyor. Yani kendi partisine, kendi adayına oy istiyor. Ve ardından da diyor ki işte Ahlat'ı biz Davos gibi yapacağız, Soçi gibi yapacağız. Buraya dünya liderleri gelecek diyor. Ahlat'a böyle bir vaadi var Meral Akşener'in. Son olarak bir araştırma, Spektrum House araştırması geldi. İstanbul'la ilgili İstanbul anketi açıklandı sevgili dinleyiciler. Birçok anket çıkıyor. Dinleyicilerimiz de diyorlar ki ya işte sürekli anketler, anketler, anketler. Biz bu anketlere inanmıyoruz diyorlar. Valla inanın inanmayın. Netice itibariyle birçok anket yayınlanıyor. İnanmayabilirsiniz çünkü zaman zaman bu sonuçlar tutmuyor dediğiniz gibi. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu ankete göre %43.9, Murat Kurum'un da %39 oy aldığı gözlemlenmiş. Bu anket sonucunda ortaya çıkmış. Bu 15-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'un 26 ilçesinde 2158 kişiyle yapılmış bu anket. Tabii ne kadar doğruyu yansıtır dediğim gibi bilemiyorum ama Spektrum Ağız Araştırma Merkezi'nin anketi sonucuna göre aşağı yukarı %5'lik bir, daha doğrusu %5 demeyelim de 5 puanlık bir fark var gibi görünüyor. Ama çeşitli anketlerde 1 puan 2 puan. Birçoğunda Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor 1-2 puanla ama bazı anketlerde de Murat Kurum'un 1-2 puanla önde olduğunu görüyoruz. Yani çok böyle başa baş bir mücadele olacak gibi görünüyor. Son anda seçmenin kararı etkileyebilir. Yani şu anda şu partiye vermeyi düşünüyordum ama sandık başına gittim bu partiye vermeye karar verdim gibi bir değişkenlik olabilir. Gökhan Zan'la ilgili biliyorsunuz bir ses kaydı daha ortaya çıkmıştı. Buna ilişkin bir açıklama geldi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan. Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi dedi. Yani o yüzden Gökhan Zan'la yollarını ayırdıklarını ifade etti. Böyle bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faizi %5,5'ta sabit tutma kararı aldı. Bütün dünyanın gözü aslında Fed'in alacağı bu karardaydı. Ancak Fed dedi ki faizi %5,5'te sabit tutuyorum ben, böyle bir açıklama yaptı. Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar da faiz indirimi olmayacağını açıkladı. Peki Fed böyle bir karar aldı, Türkiye'de Merkez Bankası nasıl bir karar alacak diye baktığımızda iki yönde beklenti var. Bir tanesi yurt dışından gelen anketler faiz sabit tutulacak diyor. Bir diğeri ise %47,5'a belki çıkartılabilir deniyor. Türkiye'de yapılan bazı anketlerde bunu görüyoruz. Ve kısaca bir olaylı maç turu yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili Federasyon Başkanı Büyükekşi'den bir açıklama geldi. İstemediğimiz olaylarla karşılaştık, iki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz dedi. Bence asıl federasyona geçmiş olsun. Yani bugüne kadar idare edemediği organizasyonla ilgili kendileri oturup şapkalarını önlerine koyup bir düşünsünler. Bu maçtan sonra 5 kişi tutuklandı, program başında söyledik. 13 kişi adliyeye sevk edilmişti. Onlardan 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama vardı. Bütün bunların hesabı tek tek sorulacak dedi. Tabii şöyle söyleyelim, bunun hesabı tek tek sorulacak derken sahaya atlayanlardan falan demiyor. Güzide şehrimizin, yani hiçbir kurum, hiçbir camia, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını verecekler. Bu konuşulanlar ve bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacak diyor. Trabzonspor'un eski divan kurulu başkanı Ali Sürmen bir açıklama yapıyor. Fenerbahçeli futbolcuların ağır cezada yargılanması gerektiğini söylüyor. Ondan böyle bir açıklama geldi. Kendisi yıllardır yargıda bir görev aldığını, eski bir ağır ceza hakimi olduğunu söylüyor ve aslında olması gereken Fenerbahçeli futbolcuların ağır cezada yargılanmasıdır diyor. Bu arada Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu da bulunulmuş. Galatasaray'da Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakın futbolu futbol olarak konuşmuyoruz. Dursun Özbek diyor ki Galatasaray Kulübü Başkanı, kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını görüyoruz. Tüm futbol camiasını ve tüm taraftarları itidale davet ediyorum diyor. Yani şu anda Türkiye'de futbol böyle konuşuluyor. Yani futbol olarak, oyun tarzı olarak, o ne güzel oyun oynadı, şu oyuncu ne kadar iyi oyun çıkartıyor, kendine de iyi bakıyor. Sportif anlamda böyle bir şeyler konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz konular bunlar. Yani siyaset ne kadar futbolun içinde var görüyorsunuz, biliyoruz. Futbolu yönetenleri görüyoruz. Maalesef durumumuz bu. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra Kripto Odası'na kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi mahkemeden gelen bir karar olduğunu söylemiştik programın başında. O da Gezi Parkı ile ilgiliydi. Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasını yasaya aykırı buldu mahkeme. Gezi Parkı 12 Mart 2021'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmişti. İşte bunu yasakladı, yasal bulmadı, söz konusu devir işlemini yasaya aykırı buldu. Mahkemeden böyle bir karar geldi. Şimdi istinaf ve Yargıtay aşamaları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanırsa Gezi Parkı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine geçecek. Tabii istinaf ve Yargıtay'dan acaba nasıl bir karar çıkar? Bunları bir yandan takip edeceğiz. Ve bu arada tabii ki belediyenin muhalefet partisinde olması veya iktidar partisinde olması alınacak olan bu kararı etkiler mi, değiştirir mi? Onu da bir yandan görmüş ve anlamış olacağız. Devam ediyoruz. İliç. İliç'i unuttuk mu? Aslına bakarsanız biz unutmadık. Yayında zaman zaman bahsediyoruz. 9 madenci orada halen o göçük altındalar. Henüz daha onlara ulaşamadık, oradan çıkaramadık. Ailelerin acılı bir bekleyişi var. Bu bir yandan devam ediyor. Bir toprak kayması oldu ama aslında göz göre göre gelen bir toprak kaymasıydı bu yaşanan acı olay. Facia dendi, beklenmedik bir olay dendi ama aslında daha sonra ortaya çıktı ki bekleniyormuş. Çünkü bununla ilgili daha sonra ifadeler ortaya çıktı. Buna dair yapılan başvurular, yazılı atılan mailler bunlar ortada. O bölgeye giden işçilerin uyarıları ortada. Tüm bunlar ortadayken yaşandı bu olay ve bu İliç soruşturmasında bir mühendis daha tutuklandı. Oradan gelen haber bu oldu sevgili dinleyiciler. Bu arada programlarımızda biliyorsunuz doğaya önem veriyoruz. Genel itibariyle hayata katkı verecek olan, bize katkı verecek olan doğal yaşama da önem veriyoruz. Bunlarla beraber ormana da önem veriyoruz değil mi? Bunları hep paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi önemli bir uygulamadan bahsedeceğim size ki bu da aslında bir anlamda doğaya katkı anlamına geliyor. O da İşçebin bir uygulaması. İşçebin hayata geçirdiği geleceğe orman uygulaması. Bakın bu aslında dediğim gibi hepimiz için faydalı, doğa için, bizim için, geleceğimiz için, çocuklarımız için faydalı bir uygulama. Geleceğe ormanla kullanıcılar, çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve günlük aktiviteleriyle hem karbon salınımları azaltıyor hem de karbon puan kazanıyor. Şimdi bütün bunlar ne anlama geliyor söyleyeceğim size. Biriken karbon puanlar 1000'e ulaştığında kullanıcı adına Tema Vakfı aracılığıyla bir fidan bağışı gerçekleştiriliyor. Yani siz de kendi adınıza bir fidan temin edebilirsiniz. Tema sizin için bunu bağışlayabilir. Peki karbon puan kazanılan işlemler ne? Günde en az 2000 adım atma mesela. Bisiklet ve skuter kiralama. Dijital ekstre tercih etme. Yani kağıt değil, basılı değil, dijital ekstre tercih etme. Temassız, mobil veya QR kodla ödeme yapma. Bankamatik işlemlerinde makbuz almama, toplu taşıma tercih etme, bunlar hepsi karbon puan kazandırıyor netice itibariyle İşcep'te. 21 Mart yani içinde bulunduğumuz bugün Dünya Ormancılık Günü. İşte Dünya Ormancılık Günü'ne özel geleceğe ormana ilk kez katılanlara da 500 karbon puan hemen hediye ediliyor. Yani bugün İşcep'ten geleceğe ormana katılırsanız geleceğin ormanlarındaki ilk fidanınız için 500 karbon puan hemen kazanıyorsunuz. Yani aslında 1000'in yarısını hemen size veriyorlar. Doğaya dost bankacılık işlemleri ve yürüyüş gibi günlük aktivitelerle karbon puanlarınızı 1000'e tamamlarsanız Tema Vakfı aracılığıyla adınıza fidan bağışlanacak. Ve fidanlarınız da gelecek nesillere yaşam olacak. Bu açıdan önemli bir kampanya. Zaman zaman buna benzer kampanyalar gerçekleştiriyorlar. Çeşitli kurum, kuruluşlar, İş Bankası da bunlardan bir tanesi, önde gelenlerinden. Ve İşcep'te böyle bir uygulama var. Ha, detayları merak ederseniz işbank.com.tr adresinden detayları öğrenebilirsiniz. Zaten İşcep kullananlar İşcep'e girdiklerinde geleceğe ormanı buradan görebilir. Ve bu uygulamaya onlar da katılabilirler, hatırlatalım. Ve devam edelim, parantezi kapatıp. Anne oğul firarda biliyorsunuz. O da Ankara'ya kaçan aileden bahsediyoruz. Eylem Tok ve onunla birlikte Amerika'ya kaçan oğlu 17 yaşındaki TC. Şimdi onların daha doğrusu TC'nin babası Bülent Cihan Timur gidiyor. Acılı aileyi Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı'yı ziyaret ediyor. Özer Acı'dan da bir açıklama geldi. 5-6 kişi geldiler. Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz diye kınadım. Ona şunu söyledim. Git çocuğunu, eski eşini al, adalete teslim et. Ondan sonra taziyeye mi geleceksin? Buyur gel dedim diyor. Bir de tabii şu vardı. Acaba bir kan parası mı verildi, bir para verildi mi? Bu dava nasıl ilerleyecek diye merak ediliyordu. Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek. O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir. Bunu açık açık net bir şekilde söylüyorum diye bir açıklaması oldu acılı babanın. Devam ediyoruz. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremine ilişkin bir açıklama geldi. Dün sabah saatlerinde biz yayındayken Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi ve bunu da sizlerle paylaşmıştık ya. İşte buna ilişkin bir açıklaması var Naci Hoca'nın. Endişeye mahal yok diyor. Yani artçı bir deprem. Dolayısıyla endişeye de bir mahal yok diyor. Zaman zaman artçı depremleri bu boyutlarda olduğunu zaten söylediler. Biliyoruz bugüne kadar da yaşanmadık bir deprem değildi maalesef bu bölgede. Yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Biliyorsunuz Yalova'da da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ki Yalova'da, Kocaeli'de, Bursa'da ve İstanbul'da dün hissedildi. Dün yine biz yayındayken bu depremden bahsetmiştik. Şimdi sevgili dinleyiciler, Özlem Öz ve Tayyar Öz dersek eğer hatırlar mısınız bilmiyorum ama bilmeyecek, hatırlamayacak olanlar için söyleyelim. Sosyal medya fenomeni olarak tanınıyorlardı. Yine onlar da böyle birbirlerine işte çok pahalı hediyeler, onlar bunlar vesaireler falan veriyorlardı. Böyle lüks yaşamlar içerisinde yaşıyorlardı. Daha sonra bunların şirketlerine kayyum atandı. Şimdi ilginç bir haber geldi, acı da bir haber. Kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün bir not bırakarak intihar etti. Ergün'ün bıraktığı notta çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok diye yazdığı öğrenilmiş. Böyle bir bilgi paylaşılmış. Tabii bir yandan şu anda araştırılıyor. Ailesiyle de sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Dolayısıyla tam olarak şu an sebep veya sebepler bilinmiyor. Ancak kayyumun sır ölümü diye haberler yapıldı. Taksici cinayeti. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Şoför Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İyi de oldu. Yani buralardan böyle iyi hal o bu vesaire falan inşallah çıkmaz diyorduk. Çıkmadı. İzmir'de yaşanan olayı hepiniz hatırlıyorsunuz herhalde. İyi niyetiyle Delil Aysal denilen tipi, yaratığı almıştı aracına ve daha sonra indirirken maalesef Delil Aysal tarafından arkadan işte boynundan kurşunlanarak öldürülmüştü. Adaletten yani yargıdan nasıl bir açıklama geldi onu söyleyelim. Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer ilkesine vurgu yapmış bu mahkemenin heyeti. Güzel de bir vurgu yapmış. İşte Türkiye'nin, vatandaşın, kamunun beklediği o kamu vicdanında doğru yer edinecek olan kararların bu şekilde olması gerekiyor. Beklenen de bu. Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer. İşte uzun süredir insanlar zaten bunu tartışıyorlar. Mesela Eros'u, kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığa verilen ceza var ya, ilk dava görüldü, büyük bir reaksiyon vardı. İkinci kez baştan görüldü. Bu kez İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yine bu da kamu vicdanında doğru bir yere oturmadı. Bununla ilgili de itirazlar var. Şimdi kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen cezaya savcılık itiraz edecekmiş. Böyle bir itiraz gelecekmiş. Gelen bilgi bu şekilde. Avcılar'da yıkım sırasında korku dolu bir an yaşandı. Bir bina yıkılacaktı. Ki şöyle söyleyelim, belki hatırlarsınız, Avcılar'da bir kişi bu binadan düşen beton parçasıyla hayatını kaybetmişti. Bu yaşanan olayın ardından 4 katlı binanın yıkımına karar verilmişti. 11 ay sonra ise yıkım işlemleri başlatıldı. Bir kişinin ölümüne neden olan binanın yıkımı sırasında az kalsın bir kişi daha ölüyordu. Neden? Yıkım başladığı sırada binanın 4. katında uyuyan evsiz bir kişi pencereye çıkarak bağırmaya başladı. Evsiz kişi neyse görüntülerde var, son anda fark ediliyor ve hemen yıkım durduruluyor. Yani olayı anladık herhalde değil mi? Bir kişinin ölümüne sebep olan bir bina var. O binayı yıkarken içerisi kontrol edilmemiş. Ve hemen yıkım işlemi başlamış. Neyse ki herhalde bulunduğu yerden başlanmamış ki dördüncü kattan böyle bir ses gelince, burada ben varım ne yapıyorsunuz vesaire falan şeklinde yıkım durdurulmuş, bir kişi daha hayatını kaybetmemiş. Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileri kısıtlanmış. Biliyorsunuz birçok kez bunlar gündeme geldi. Yani fahri trafik müfettişlerinin yazdığı trafik cezaları birçok kez gündeme geldi. Zaman zaman bazı cezalar tepki çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü almış olduğu son kararla yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gitmiş. Bilmiyorum, bu cezayı yiyenler için herhalde, bu cezaları yiyenler için önemli bir haber diye tahmin ediyorum. Ama hiç bugüne kadar fahri trafik müfettişinden de bir ceza yemedim. Üst üste ceza yiyenler vardı, onların böyle bir itirazı oluyordu. Herhalde bunlar dikkate alındı. 17 il için sarı kodlu uyarı var meteorolojiden sevgili dinleyiciler. Trakya, İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimleriyle İç Anadolu'nun ortası sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu kar yağışlı. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşüyor. Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. Ve Güney Ege'de kuvvetli Poyraz'ın etkili olması bekleniyor diyor. Meteorolojiden gelen açıklama bu şekilde. Ve hemen bir de Eurolig'e bakalım. Eurolig'de Fenerbahçe Barcelona'nın önünde dün hep galip götürdü mücadeleyi. Hem de farklı bir şekilde galip götürdü. Maç sonucunda da 88-74 galip ayrıldı parkeden. Ve bu akşam Anadolu Efes Alba Berlin karşılaşması var. Bu mücadele saat 20.30'da başlayacak, hatırlatalım. Ve bir diğer hatırlatmamız şu. Beşiktaş'tan bir süper kupa açıklaması var sevgili dinleyiciler. O da neden aslına bakarsanız, bir AK Partili siyasetçinin şikecilikle suçladığı Beşiktaş'tan cevap geldi. O neydi suçlama? UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in süper kupasını oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz dedi. AK Parti'nin Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, her iki kulüpte muhakkak ki dalga geçmiyor. Siz mi dalga geçiyorsunuz her iki kulüple diye Beşiktaş kulübü aslında soruyor. 121 yıldır şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız diyor Beşiktaş kulübü. Ve aynı zamanda dolayısıyla bir kez daha belirtmek isteriz ki yıllardır beklediğimiz 2010-2011 sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır diyor. Siyasilerin bu futbol işine bulaşmasının sebebi nedir? Yani seçim öncesi özellikle siyasetin futbolun içerisinde sürekli yer almaya çalışmasının sebebi nedir? Siyasiler şu futboldan, spordan ellerini kollarını bir çekseler olmaz mı acaba? Yani sadece siyasilerle bitmeyeceğini biliyorum ben bu işin de, ama bir ellerini kollarını çeksinler ya. Her maçtan sonra sürekli siyaset konuşuluyor. O öyle istedi, bu böyle yaptı. Bu onun öyle olmasını istemediği için böyle olmadı. Öbürü şu takımı desteklediği için böyle oldu vesaire diye sürekli gündemde olan şeyler bunlar. Ya futbol dışında bunu konuşuyoruz. Yeter artık. Yani bir şehirden veya bir takımdan ümit ediyorsunuz. Bir sempati kazanmaya çalışıyorsunuz ama antipatik oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Yüzücü Aysu Türkoğlu Kuk Boğazı geçişini tamamladı. Bakın daha önce Aysu Türkoğlu farklı yerleri de, yani şöyle söyleyelim, açık denizlerde farklı yerleri, Manş Denizi'ni, Kuzey Kanalı'nda genç yaşta yüzerek geçmişti. Şimdi 23 yaşında, zaten yine genç. Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamladı. Dolayısıyla bu Ocean 7 hedefinde en önemli 3 geçişi geride bırakmış oldu. 27 kilometrelik bu parkuru geçti. 7 saat 21 dakika gibi rekor bir sürede tamamladı. Aysu Türkoğlu'nu biz de canı gönülden tebrik ediyoruz. Ve geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler bir program içerisinde. Bugün tarih 21 Mart. 21 Mart tarihinde hayatını kaybeden, gözlerini hayata yuman bir isimden bahsedeceğiz şimdi. Ki halen daha unutmadığımız, halen daha türkülerini severek dinlediğimiz, hem kendi sesinden hem yeni versiyonlarıyla. Aşık Veysel. Aşık Veysel'le bugün veda ediyoruz sizlere. Cenk'e, Teknik Masa'da teşekkür ederek. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Şimdilik hoşça kalın.